Sesi Dergi programına hoş geldiniz değerli gençler. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Medet Bala'nın Kurbanla Yaklaşmak başlıklı yazısını sunuyoruz size. Kurban teslimiyettir, şükürdür, fedakarlıktır, adanmaktır, yakınlıktır. Kurban Hakk'ın emrine boyun eğmeyi gerekli kılan İsmailce bir teslimiyettir. Kurban, nimetlere şükür, şükrü kalpte yaşamak ve başkalarıyla paylaşmaktır. Kurban bir adanıştır, Hak için varını yoğunu adayabilmektir. Kurban bir yakınlıktır. Kurban kesmekten maksat Allah'ın hatırlanması ve zikredilmesidir. Zira bizim varlık gayemiz Allah'ı bilme, tanıma ve ona yaklaşmaktan ibarettir. Kurbanla Allah'a nasıl yaklaşılır? Kurban, Allah Teala'nın bize verdiği sağlık, sıhhat ve maddi imkanların bir şükran ifadesi olmak üzere onun rızasını kazanmak için kesilir. Bunun için niyetimiz çok önemlidir. Çünkü Allah, kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sizin takvanız, kalbi duygunuzdur buyurmaktadır. Bayramlarsa sıkıntı ve ızdıraplarla dolu şu gurbet aleminde sevinç ve sürur günleridir. Bu sürur günlerinde mümine yakışan yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin, garip gurebanın, mazlumların ve sahipsizlerin yanında olmak, onları da bu sevince ortak etmek, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri onlarla paylaşabilmektir. Fakir, garip ve yoksul kardeşlerimizi sevindirmek ve din kardeşliğimizi güçlendirmek için yapacağımız her faaliyetle Allah'a yaklaşacağız. Çünkü hadis-i şerifte buyurulur. Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a bir ilticasında, "Ya Rab, ben seni nerede arayayım?" dedi. Allah Teala buyurdu ki, "Beni kalbi kırıkların yanında ara." buyuruldu. Elbette Allah Teala'ya fiziki mekan iması mümkün değildir. Allah mümin kullarının gönüllerindedir. Bir başka hadiste ise Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kıyamet günü aziz ve celil olan Allah şöyle buyuracak. Ey Ademoğlu, ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Kul diyecek, ey Rabbim, sen Rabbul Aleminken ben seni nasıl ziyaret ederim? Rab Teala diyecek. Bilmedin mi falan kulum hastalandı fakat sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun eğer onu etseydin ziyaret yanında beni bulacaktın. Rab Teala diyecek. Ey Ademoğlu ben senden yiyecek istedim ama sen beni doyurmadın. Kul diyecek. Ey Rabbim. Ben seni nasıl doyururum? Sen ki alemlerin Rabbisin. Rab Teala diyecek. Benim falan kulum senden yiyecek istedi. Sen onu doyurmadın. Bilmez misin ki eğer sen ona yiyecek verseydin, verdiğini yanında bulacaktın. Rab Teala diyecek. Ey Ademoğlu, ben senden su istedim. Bana su vermedin. Kul diyecek. Ey Rabbim, ben sana nasıl su içirebilirim? Sen ki alemlerin Rabbisin. Rab Teala diyecek. Falan kulum senden su istedi. Sen ona su vermedin. Bilmiyor musun? Eğer ona su vermiş olsaydın, verdiğini benim yanımda bulacaktın. Fakirin evine paketlerle girerek, yetimlerin başları okşanarak, sahipsiz insanların yanında bulunarak, Allah'a yaklaşma fırsatları yakalanacaktır. Öyleyse birbirimize yaklaşacağız, muhtaç kardeşlerimizin yanında olacağız. Müslümanların birbirlerine olan yakınlığıyla Allah'a yaklaşma fırsatı buldukları önemli bir mevsim Kurban Bayramı günleridir. Özellikle son yıllarda ülkemizin güzel insanları kurbanlarının bir bölümünü uzaklarda ihtiyaç içindeki kardeşlerine gönderiyorlar. Balkanlara, Afrika'nın derinliklerine, Arakan, Somali, Gazze, Suriye ve benzeri birçok farklı ülkedeki muhtaçlara ikram edilen bu kurbanlarla birlikte kurban sahiplerinin gönülleri de oralardaki kardeşleriyle buluşuyor. Hüdayi Vakfı gönüllüsü olarak Afrika'ya giden bir kardeşimiz, ben kurbanın Müslümanları birbirine nasıl yaklaştırdığını ve kenetlediğini yaşadım. Türkiye'den Afrika için kurban bağışında bulunan Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma gibi kurban sahiplerinin isimleri kesim esnasında kurbanın başında okunurken, oradaki kurbanın ikram edileceği kişilerle Muhammed, Abdurrahman, Amine, Fatımalarla adeta kucaklaşıyor olarak hissettim. Veren elle alan el buluşuyordu. Sanki bütün Türkiye yanımızda gibiydi, diyordu. Kurban kesmenin özü Allah'a yakınlaşmak için bir fedakarlıkta bulunmak ve onun emrine bağlanmak olduğuna göre Allah'ın mazlum, mağdur ve muzdarip kullarının yanında malımızla, canımızla ve kurbanlarımızla bulunarak Allah'a yaklaşmanın yollarını arayabiliriz. Kurbanlarını yakınlığa vesile edinenlere ne mutlu. Medet Bala'nın Kurbanla Yaklaşmak başlıklı yazısını aktardık değerli dinleyiciler size bugünkü programımızda ilk olarak. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz, Sesli Dergi'ye. Evet, burada bir tuhaflık var başlıklı yazıyı aktaracağız yine Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2015 sayısında. Usta ressam, paletini ve fırçasını eline almış, bütün dikkatini toplamış, renklerden birine iyi bir ton verebilmek için çalışıyordu. Tam o sırada boya dile gelip dedi ki, ''Hani sen bütün renkleri seviyordun, ne diye beni değiştirmeye çalışıyorsun? Niye işimi zorlaştırıyorsun? Elinde fırça, kafama vurup vurup beni eziyorsun. Neymiş efendim, tonumu ayarlayacakmış.'' Yahu ben halimden memnunum. Neden beni böyle kabul etmiyorsun? Sen böyle yapınca çok kırılıyorum. Bilmiyor musun? Ya beni olduğum gibi kabul edersin ya da ben burada bir dakika daha durmam. Sanki başka ressam mı yok ki şu dünyada kala kala sana kalmışım gibi davranıyorsun. Ressam, evet sen güzel bir renksin. Fakat bu resimdeki görevin gereği tonunun değişmesi gerekiyor, dediyse de boya duymazdan geldi. Ressamdan daha iyi bildiğini zanneden ukala boya, resmin ahengini ne kadar bozduğunun farkında olmadığı gibi bir de ona kafa tutmayı marifet zannetti. Ressam boyaya fırça atacakken boya ressamı fırçalıyorsa burada çok ciddi bir tuhaflık vardır. İnsan daha iyisi için gayret etmenin adını zorlaştırmak, düzeltmeye çalışırken yapılan ikazların adını ezmek, nefsine ağır gelen her tutumun adını da kırmak koyduğu taat ve teslimiyetten soyunuşunu ben zaten biliyorum ukalalığıyla övdüğü, bilmediğini öğretene vefada sen kimsin ki tafrasıyla yarı yolda kaldığı sürece ne yazık ki hizmet sandığı şey hezimet olacaktır. İnsanların söyledikleri, kendi bakışları, görüşleri ve niyetleriyle seyrettiklerinden ve bu seyir neticesinde kendilerince verdikleri hükümlerden ibarettir. Müsbet ya da menfi, söz sahibine aittir. Bebekliğinde, çocukluğunda ve yetişkinliğinde yaşadığı menfi tecrübeler sebebiyle kimi insanların ruhu eziktir. Bu kimseler genellikle mutlu değildirler. Muhataplarının öyle bir niyeti olmasa bile her sözden ve tavırdan ötürü eziklik hissederler. İkram edersiniz ezilirler, ikaz edersiniz yine ezilirler. Böyle kimseler hem omzunuza haksız veballer yükler hem de sizi etrafta her daim zulmeden bir firavunmuşsunuz gibi lanse ederler. Allah suizanlarını muhataplarına suç diye giydirenlerden, görünenle hükmedip görünmeyeni idam edenlerden ve böylece haksızlığa kuvvet, hakka zayıflık yükleyenlerden uzak etsin her birimizi. Usta aşçı tezgahındaki eti evirip çeviriyor, ezerek inceltiyor ve bıçakla darbeler atarak kıvama getirmeye çalışıyordu. Tam o sırada et dile gelip şöyle dedi. ''Ne diye bana böyle eziyet ediyorsun? Ezdiğin, bıçakladığın yetmez gibi. Bir de kesiklerimin acısını tuzla ve karabiberle temelli artırıyorsun. Üstelik biliyorum ateşe oturtup canıma okumaya niyetleniyorsun.'' ''Ne olur ki böyle, olduğum gibi bıraksan, bu halimle sevsen ne olur?'' ''Ey ahali, duyduk duymadık demeyin, bu aşçı zalim bir canavardır. Ne kural bilir ne sınır. Hatta o Allah'ın sınırlarını bile çiğneyip çirkin işlere bulaşıyor. Bakın ellerindeki kana, o sizi bu kanın halis biber salçası olduğuna inandırmaya çalışıyor.'' Aşçı, ''A benim kuzum.'' Seni bu halinle kimse yiyemez. Eğer seninle ilgilenmeyi bırakırsam ya kokuşursun ya da kedinin köpeğin ağzında kalırsın. Dediyse de et duymazdan geldi. Aşçıdan daha iyi bildiğini zanneden o edepsiz et terk edilirse başına neler geleceğini bilmediği gibi bir de biricik işi pişirmek olan aşçıya iftira etmeyi marifet zannetti. Aşçının eti kavurması gerekirken çiğ et aşçıyı pişirmeye kalkıyorsa burada çok ciddi bir tuhaflık vardır. Sırtıyla seyredip omzuyla dinlediği bir mevzu için işkembesiyle yorum yapan, sonra da nefesini yaptığı bu yoruma başkalarını da inandırmak için harcayan kişi elbette pek zavallıdır. Ahmakça bir seviyesizlikle iftira etmek böyle zavallılara mahsus bir densizliktir. Bir densizin sözüyle hüküm vermekse gafilliktir. Aşçının arkasından desteksiz çamur atıp tutanlar, bir parça yüzleri ve cesaretleri olsa gelip yüzüne konuşur. Meselelerin aslını kendisinden sorarlar. Fakat çiğ kimse de cesaretine gezer. Böyle kimseler kendi vasıfsızlıklarını, yeri belli, imanı kavi, nelerle meşgul olduğu da herkesçe malum olan aşçıya iftira ederek kapatmayı umarlar. Yüceler yücesi Allah kimin ne olduğunu bilen ve dilediğine bildirmeye de kadir olandır. Mümin olana yaraşan bütün iftiracılarını o kudretliye havale etmektir. Zaten o kimseler, başlarına gelecek olan her bir imtihanla birlikte sadece görmedikleri hakikatleri görmeyi değil, haddlerini bilmeyi de inşallah öğreneceklerdir. Bir insanı hayatınız boyunca bir defa bile görmemişken, o insanla karşılıklı bir bardak çay içmemişken, hiç komşuluk etmemişken, hiç yolculuk yapmamışken ve kendisiyle tek bir alışverişiniz bile olmamışken, tanıdığınızı iddia ediyor veya kendisiyle ilgili uydurulmuş olan senaryolara hemen inanıveriyorsanız, ya aklınızdan yana sorunuz, ya imanınızdan yana defonuz, ya karakterinizden yana sorununuz var demektir. Yok inanan değil de, bizzat o senaryoları üretip yayansanız, şu çiğ et gibi davranmış olursunuz. Bu durumda Allah, cehennemdeki azabınızı bildiği gibi kolaylaştırıversin. Mürit mürşidine itiraz ediyor, talebe hocasına ders vermeye yelteniyor, kuzu çobana kaval öttürüyor, kaval da nefese meydan okuyorsa burada bir tuhaflık vardır. Kimileri okula yeni başlamış bir talebenin hep senin dediklerini yapmak zorunda mıyız diyerek hocasına çıkışmasına benzer bir tavırla sürekli haddi aşarlar. Bu tip insanlar söylediklerinizi değil istediklerini duyarlar. Bu yetmezmiş gibi bir de o duyduklarını siz söylemişsiniz gibi yayarlar. Böyleleri arkadaşlarıyla birlikte çıkmak istediği bir gezi için 40 takla atarak babasından izin koparmaya çalışan ısrarcı ve şımarık bir çocuk gibi yapıp en sonunda ''Sen bilirsin evladım'' dedirtene kadar uğraşır, sonra o ''Sen bilirsin'' sözünü alıp ''Babam izin verdi'' diye çevirerek aktarırlar. İşte bunlar aslında söz dinlemek maksadıyla değil, yaptığı ya da yapmak istediği bir işi öyle veya böyle onaylatmak niyetiyle danışırlar. Babasını, ustasını, hocasını, mürşidini, işlerini tasdikletmekle sorumlu bir memur gibi kullanarak densizlikte yarışırlar. Halbuki edep danışanın söz tutmasıdır. Eğer sözünü dinlemeyeceksen, eğer danıştıktan sonra yine de ısrarla bildiğini okuyacaksan, hem isyanının hem de muhatabına vermiş olduğu gereksiz yorgunluğun hesabı vardır. Marifet, siz bilirsiniz evladım dedirtene kadar uğraşmak değil, siz bilirsiniz efendim diyerek tabi ve teslim olmaktır. Kumaş makası kesmeye, makas terziyi ölçmeye, iğne iplikten geçmeye kalkıyorsa, at seyise biniyor, balık denize küsüyor, ürün hasada kızıyorsa, ölü gassalı yıkamaya, hasta doktoru sağaltmaya yelteniyorsa, burada bir tuhaflık vardır. Allah, nefesimizi kesip güçten düşüren hamlık bayırlarımızı, afiyet ve huzur içinde gezindiğimiz sakin birer çayır, kaçışı olmayan akıbetimizi de hayırlar içinde hayır eylesin. Amin. Değerli gençler, Altınoluk Dergisi'nden burada bir tuhaflık var başlıklı yazıyla devam ettik Sesli Dergi'ye. Şimdi son olarak Doçent Doktor Kerim Buladı'nın kaleme aldığı Allah'la Kul Arasında Sözleşme Namaz başlıklı yazıyı sunacağız. Allah Teala'nın varlığını, birliğini ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğunu kabul ettikten sonra İslam dininin en önemli esası namazdır. Namaz, bütün ilahi dinlerin temel ibadetidir. Bütün peygamberlere namaz kılmaları vahyedilmiştir. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Yakub'u lütfettik. Her birini salih insanlar yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik ayetlerinde bu gerçek ifade edilmektedir. Hazreti Peygamberimize ve onun ümmetine de aynı talimat verilmiştir. İnsanlığın yaratılış gayesi Allah'ı tanımak ve ona kulluk etmektir. Bana ne oluyor ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim ayetinde açıkça ifade edildiği gibi insan olarak yaratılmanın temel şartı Allah'a ibadet etmektir. Kulluğun temeli namazdır. Namaz, bütün ibadet çeşitlerini kapsayan bir görevdir. Kulluğun başı ve devamı namazla tamam olur. Peygamber Efendimiz namazın önemi konusunda şöyle buyurur. Biliniz ki amellerinizin en hayırlısı namazdır. Bu hadis, müminin yapacağı her türlü ibadetin ve meşru faaliyetin en önemlisinin namaz olduğunu açıklamaktadır. Namaz çok önemli bir ibadettir. Kişiyle şirk ve küfrün arasında yalnız namazı terk etmek vardır. Hadisinde açıkça belirtildiği gibi bir mümini küfür ve şirkten uzaklaştıran amel namazdır. Kıyamet gününde kulun ilk olarak sorguya çekileceği konu namazdır. Nitekim bu hususta Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Kıyamet gününde kulun ilk olarak hesaba çekileceği husus farz namazıdır. Eğer farz namazını tam olarak yerine getirmişse ne güzel. Eğer yerine getirmemişse şöyle denilir. Bakın bakalım, bunun nafile namazı var mıdır? Eğer nafile namazı varsa farzların noksan kalan kısımları bu nafilelerle tamamlanır. Görüldüğü gibi namaz dünyada kulluğun alameti, ahirette de imtihanın başı ve temel sorusudur. Tabiri caizse ahirette imtihan barajını aşmak iman ve namazla olacaktır. Hazreti Peygamberimiz İslam'ın direği namazdır. Bir başka hadiste de namaz dinin direğidir buyurulmuştur. Bu hadislerde din yüksek bir binaya benzetilmiş, namazsa söz konusu binanın direği olarak açıklanmıştır. Demek ki din binasının ayakta durması ancak namazla mümkündür. Diğer bir ifadeyle dini prensiplerin birey ve toplum hayatında hakim olması ancak namaz sayesinde olur. Kur'an-ı Kerim'in imandan sonra en fazla üzerinde durduğu ve değer atfettiği ibadet namazdır. Dosdoğru ve muntazam olarak kılınan namaz, imanın artmasına ve hayatın İslam üzere devam etmesine vesile olur. Bir mümin için namaz, maddi ve manevi başarının temel dayanağıdır. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Görüldüğü gibi bu ayetlerde hayatın her safhasında yapılan bütün ibadetlerde ve faaliyetlerde başarının dayanağı ve kaynağı namaz ve sabra bağlanmıştır. Namaz, dünya ve ahiretle ilgili her olgunluğun başıdır. İmanın en büyük güçlendiricisi ve amellerin dayanak noktasıdır. Allah Teala'ya yaklaşmanın ve O'nun sevgisine erişebilmenin yolu namaz ibadetiyle mümkündür. Mümin, namaz vasıtasıyla alemlerin Rabbi olan Allah'a en içten dilekleriyle durumunu arz eder. Kur'an penceresinden bakıldığında namazın kurtuluşa, istikrara, güven ve huzura erdiren üstün bir ibadet olduğu görülür. Namaz öyle büyük bir ibadettir ki kulluk onun da hedefine ulaşır ve tamamlanır. Allah Teala'nın rızasına onunla ulaşılır. Hazreti Peygamber'in ümmet dairesine onunla girilir. İman onunla değer kazanır. İnsanlık onunla anlamını bulur, cennet onunla elde edilir. Peygamber Efendimiz bu hususta namaz cennetin anahtarıdır buyurmuştur. Cennet kapıları namaz anahtarıyla açılacak, cennete onunla ayak basılacak, ebediyet alemindeki bitmeyen mutlu yürüyüşe onunla başlanacaktır. Amellerin hangisi Allah Teala'ya daha sevimlidir diye Hazreti Peygamberimize sorulunca vaktinde kılınan namazdır şeklinde cevap vermiştir. Bir başka rivayette ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulmuş. Bunun üzerine Hazreti Peygamberimiz namazları vaktinde kılmaktır buyurmuştur. Beş vakit namazın Allah'la kul arasında bir sözleşme olduğu şöyle anlatılır. Allah beş vakit namazı kulları üzerine farz kılmıştır. Kim güzel bir şekilde abdestini alır, beş vakit namazı vakitlerinde kılar, rükûsunu ve secdesini tam yapar ve huşuyla onları yerine getirirse, Allah Teala'nın katında o kimseye bağışlanma vaadi sözü vardır. Kim bunları yapmazsa, Allah Teala'nın katında o kimseye bir ahit, verilmiş bir sözü yoktur. Dilerse onu bağışlar, dilerse ona azap eder. Bir başka rivayette ise Hazreti Peygamberimizin Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Ey Muhammed! Ümmetine beş vakit namazı farz kıldım. Her kim onları vaktinde kılmaya devam ederse, onu cennete koyacağıma söz verdim. Kim onları devam ettirmezse ona verilmiş bir sözüm yoktur. Her iki hadiste namazın Allah'la kulu arasında bir sözleşme olduğu vurgulanmış ve sözleşmenin ana maddeleri Allah tarafından açıklanmıştır. Sözleşmenin şartlarını eksiksiz yerine getirenlere bağışlama ve cennet sözü verilmiştir. Namaz hakkında belirtilen bu özel durum, namaz ibadetinin çok üstün olduğunu göstermektedir. Büyük günahlar işlenmedikçe, kılınan beş vakit namaz ve eda edilen iki cuma namazı, aralarında işlenilen günahlara kefarettir. Hadisten açıkça anlaşılacağı gibi, beş vakit namazına usulüne göre devam eden ve cuma namazını kılan kimsenin, bu esnada işlediği küçük günahlarının temizleneceği belirtilmiştir. Şayet küçük, büyük günahları yoksa kendisine iyilikler yazılır, dereceleri yükseltilir. Büyük günahları varsa onların da hafifletileceğini ümit ederiz. Kim emredildiği şekilde abdestini alır ve emredildiği şekilde namazını kılarsa, önceden yapmış olduğu kusurlu ameli sebebiyle işlediği günahı affolunur. İstikamet üzere olun. Bunun sevabını siz sayamazsınız. Şunu biliniz ki, amellerinizin en hayırlısı namazdır. Hakkıyla abdest almaya ancak mümin riayet eder. Namazın faziletiyle ilgili bütün hadisleri burada zikretmek mümkün değildir. Bütün ibadetlerin fihrisi olan namaz, hayatın bütün bölümlerini vakitleriyle, zikirleriyle, dualarıyla, tesbihleriyle anlamlandıran, ömrün başını ve sonunu listeleyerek gösteren ve noktalayan bir ibadettir. Hayatın başı da sonu da namazla değer kazanır. Mümin sorumluluk taşıdığı hayata namazla adımını atacak, yine sorumluluk duyduğu ömür emanetini de namazla sahibine teslim edecektir. Hayatı lütfeden Allah Teala kullarını çok sevmektedir. Allah Teala her gün, her saat, her an kendisine sevgilerini, bağlılıklarını, kulluklarını göstersinler diye kullarına namazı farz kılmıştır. Namazın en büyük hikmeti de bu olsa gerek. Doçent Doktor Kerim Buladı'nın kaleme aldığı Allah'la Kul Arasında Sözleşme, Namaz başlıklı yazısını aktardık. Değerli gençler, bugünkü yazılarımızı Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2015 sayısından aktardık size ve böylelikle programımızı da noktalamış oluyoruz. Hoşça kalın.